Ayrım 23.
Sanki bir ömür bittiği an yeniden başlar gibi. Aşkların en büyüğünün göstergesi sevdiğine hayatını vermektir. O da vermedi mi hayatını sevdiğini? Camille Rodin'i sevmişti. Onun sevdiği ise veliydi. Ona hayatını açmıştı. Yüreğinin, bedeninin, ruhunun en gizli köşelerini açmıştı. Onun yerine Tanrı'yı koymak zorunda kalınca ah birini, bir şeyi koymaya mecburdu. Onca duygu, onca sevgi, onca özveri boşa akıtılamaz. Tüm yaşamını, hayatını vermedi mi Tanrısına? Rodin onu belinden kucaklayıp götürüyor, tıpkı tuzağa düşen bir av. Camille görmek istiyor, gözleri açık. Yorulduğunu, kalıplandığını sanıyor, ağzını açıyor, artık bekleyemez. O bir saniye bıraktığında kendi kendini yoğuruyor, göğüslerini avuçluyor. Vücuduna değen onun organını, çırpınışını, vuruşunu duyuyor, daha da açılıyor. Hiç öğrenmemişti ama anlıyor onun dilinden. Onu istiyor, her şeysini alsın istiyor. Mary'nin içinde bir alev yanıyor. Alev karnından başlayıp tüm vücuduna yayılıyor. İçinden bir şeyler kopup boşalıyor. Kendisini Willie'nin gövdesine daha da bastırıyor. Hiç öğrenmemişti ama her şeyi biliyor. Erkeğini onun coşkusu yönlendiriyor. Bir rüzgar onu kaldırıp kaldırıp yere çarpıyor. Bir nehir içinde çağıl çağıl akıyor. Dudakları, elleri, her tarafı, her yeri yanıyor, yanıyor. Sunak başında bir kurban gibi kendisini açmış, vermeye hazır. Willie'nin kabaran organına yaslanıyor. Willie inliyor, sıcak nefesi kulağının dibinde ve dudaklarında ince bir çığlık gibi ablasının adı. Willie ablasının adını inleyerek taş kesiliyor Mary. İçindeki alev bir anda sönüyor, bacaklarından akan dereler kuruyor, yüreği çöle dönüşürken ruhu donuyor. Tanrım, işlemekte olduğum günaha ne insafsız bir ihtar, ne acımasız bir ceza bu. Bir acı onu yerine bağlamıştı sanki. Acısız bir acı, karnına inen bir yumruk, sanki tabure yavaşça içine giriyordu. Arzuya benzer bir şey, yuvarlanma isteği veren bir arzu. Garip bir biçimde ona bağlı olan bir arzu deliliğe dönüşüyordu. Ona, Monsieur Rodin, lütfen elinizi karnımın altına koyun, deme deliliği. İşte istediği buydu. Bir acı onu yerine bağlamıştı. Ay ışığı Willie'nin tam üstüne düşüyordu. Willie bahçedeki ağaca sırtını dayamış, ablasının yatak odasını gözetliyor. Kendisini bildi bileli, hatta doğduğu andan beri sevdiği erkek, onun velesi, ablası için yüzü ter içinde, gözleri yarı kapalı, o ağacın altında kıvranarak, acı çekerek, zevk alarak bir öne bir arkaya eriyor. Willie sanki onun içine oyuyor. Willie, ne olur beni tut. Kendini değil beni tut, beni sev, beni öp, beni okşa. Şişman kadın bacaklarını açıp adamın kucağına oturmuş, vidalanmışlar. Adam da gayet kaba oturuyor. Camille onda kır tanrısının boynuzlarını görüyor. Bir kolu kadının sağ baldırının altında. Organının üstünde gidip gelen sol elini tutmuş. Kadına gömülmüş, kadın kendini ve onu okşuyor. Camille çevresindeki mermer grupları gibi hareketsiz duruyor. Monsieur Rodin beyaz omuzun arkasında nefes nefese. Camille ölüyor. Elini göğsünün üzerine kapattı. Ona ait kalbi, bedeni onu alıp uzaklara götürüyor. Bulunduğu yerde kımıldamadan kökü yere bağlı bir ağaç gibi durmuş seyrediyor. Bir acı denize atılmış çıpa gibi onu oraya mıhlamış. Mary yüreğini tutuyor. Tümüyle Willie'ye ait kalbi, bedeni onu alıp uzaklara, çok uzaklara götürüyor. Sonra rahip uzandı, genç kızın başlığını kaldırdılar. Bir rahibe yaklaştı elinde makasla. Kızın saçları yere düşmeye başladı. Hatırlıyorum, onun yüzü de tıpkı biraz önce senin yüzün gibi duru kayıptı. Kökünden kopartılan bir ruh gibi. Hatırlıyorum. Sonra onun başına başlığını geçirdiler. Döndü, örtünün kanatları ardında çarpan bir o yüz kalmıştı geriye. Kesilen saçları ayaklarının dibine düşüyordu. Orada, yerde, kızıl bir öbek oluşmuştu. Oysa o saçlarını hep renksiz zannederdi. Kızıl saçlar ablasına aitti. Töreni seyreden kalabalığın arasında babasının gözlerini gördü. Derin kuyular gibiydiler, kupkuru. Yaşları içine akıyordu. Her ikisi içinde utanmadan, salya sümük ağlayan Johnny'ydi. Onu, manastıra girmemesi için dizlerinin üstünde yalvaran sevgili kardeşini gördü. Sonra başlığını giydirdiler. İşte o an ruhunu onlara verdi, başlığını giydirenlere. Ona sadece yaralı yüreği kaldı. Kamil nereye gittiğini, ne yaptığını bilmiyor. Çalışıyor. Gözleri beyaz, elleri beyaz, yüzü beyaz. Kalbi çarpıyor, çok hızlı. Çok yorgun. Sıcaklıyor. Kimi geceler ayakta duracak hali kalmıyor. Saçları toz, çamur, taş, toprak parçalarıyla dolu. Yorgunluktan sendeleyerek eve dönüyor. Rahibe Nancy delice bir tempo ile çalışıyor. Üç kişinin yapabileceği işleri tek başına üstleniyor. Başkalarının nöbetlerini tutuyor. Fazla iş için başvurularda öyle ısrarlı ki onu ameliyat bölümüne aldılar. Yüzü bembeyaz ama gözleri kor gibi. Hiç durmadan çalışıyor. Bembeyaz önlüğü kan, sidik, cerrahat lekeleriyle dolu. Yorgunluktan sendeleyerek eve dönüyor. Sana yazmakta çok geciktim ama o kadar soğuktu ki zorlukla ayakta durabiliyorum. O kadar soğuk ki parmaklarımın ucu uyuşuyor ve kalem tutamıyorum. Bütün kış ısınamadım. İliklerime kadar donuyorum. Soğuk beni ikiye bölüyor. Dayanılır gibi değil. Montevergi'nin soğuğunu anlatamam. New York buz gibi. Her taraf kar altında. Baş rahibe geceleri kaloriferleri yaktırmıyor. Yakıttan tasarruf edecekleri paraları kimsesiz çocuklar fonuna gönderecek. Bazı geceler soğuktan uyuyamıyorum. Ellerimin, ayaklarımın parmak uçları donuyor. İçim donuyor. Soğuk, dayanılmaz bir diş ağrısı gibi yoğun ve keskin. Üşümek acıya dönüşüyor. Monsieur, bunlar çalışma saatleri, sorgulama saatleri, ruhumun yandığı saatler. Siz yiyip içerken, dalga geçerken, oburca hayatı tıkınırken ben heykelimle yalnızdım ve yavaş yavaş akan beynim benim hayatımdı. Bu toprağın derinliklerine kanımı akıtıyordum, yaşama zamanımı. Baş rahibe, size hiç gocunmadan hayatımı sundum, gençliğimi ve tüm enerjimi. İçimde biriken güzellikleri ve hedefini bulamayan o büyük aşkı sizlere yönlendirdim. Hiçbir şey istemeden hep verdim, sadece verdim. Sizin için akan benim hayatımdı. Size yaşama zamanımı akıtıyordum. Sonra size yalvardım. Herkesten çok sevdiğim Johnny'mi, sevgili kardeşim ölüyordu. Ömrümü uğruna heba ettiğim, güzeller güzeli ablam acılar içinde bir kadavraya benzemiş, eriyerek, çırpınarak ölüyordu. Annem, babam ölüyorlardı. Sizden her seferinde birkaç güncük istedim yalnızca. Sanki hepimiz lanetlenmiştik ve bir tek ben tüm acıları seyretmeye mahkum edilmiştim. Benim cezam da bu olmalıydı. Benim cezamı bana çektirmeye diyerek ikiye katlatıyordunuz. Bana her seferinde iki gün izni çok gördünüz. Bana her seferinde burada da insanların öldüğünü ve benim bakıma muhtaç olduklarını söylediniz. Bir duvar gibiydiniz. Gözlerinizde İsa'ya çok yakışan o derin şefkatten, acıma duygusundan bir nebze bile yoktu. Yüreğim zaten ölmüştü. Ruhumu da siz öldürdünüz. Size sığınmıştım, size sonsuza kadar hizmet vermeye yeminliydim. Ama işte sizi de terk ediyorum. Bana sığınacak sadece Tanrı kaldı. Kamil dört duvar arasında. Acı keskin ve sert. Kalbi buran bir acı. Duvarlara vuruyor, aynalara onun ismini bağırıyor. Bezginlik ve sıçrayış, reddediş, yenildiğini ne zaman kendine itiraf edecek? Oysa tüm dünyanın gözünde sevdiğinin hüzünlü yansıması olarak kalacağını biliyor. Beni hücreye koydular. Suskunluğumu Tanrı'ya bir baş kaldırma olarak yorumluyorlar. Hücremde oturacak ve dua edeceğim. Hep dua edeceğim. Konuşmadığım sürece çalışmam yasaklandı. Neden konuşmadığımı merak bile etmiyorlar. Dört duvar arasında dua etmekten, düşünmeden, kıpırdamadan oturuyorum. Artık hiç konuşmayacağım, dua da etmeyeceğim. Gençlik o, tanımayan, hayatımızdan bir an gelip geçen. Benim gençliğim sadece bir gece sürdü, tek bir gece. Willie'nin beni sevdiği akşam, genç oldum, ihtiyar oldum. Gençlik, hayatımızdan bir anda gelip geçen. Kamil, dop dolu, kimseyi kıskanmıyor, hiç pişmanlık duymuyor, ne terk edilmekten, ne kırgınlıktan, ne sessizlikten. Kız kardeşini de kıskanmıyor, kocası yok, çocuğu yok, sevgilisi yok. Artık alan o, karar veren o, kendi elleriyle heykel yaratan o. Dilediğinde dilediğine, öylece birden sevinçle, harika, özgür biçimde kendini verecek bir kadın. Kocam yok, çocuğum yok, sevgilim yok, annem, babam, kardeşlerim yok, kimsem yok. İnancımı da yitirdim. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Geçmişim, geleceğim kalmadı. Özgür ve yapayalnızım. Hayır, artık değilim. Yalnız değilim. Kamil var. Epeşim, özbenliğim, bir ömür önce yaşadımış kendim, bir replikam var. Benim acılarımı çekmiş, benim soğuğumda donmuş, benim yangınımda yanmış bir Kamil'im var. Elleri titriyor, dudakları titriyor. Kendi hayatını mı okudu? Bir insan aynı ömrü iki kez yaşayabilir mi? Şimdi onu 30 yıllık bir çile daha mı bekliyor? Ama Kamil sırasını savdı. Ona bunu bir kez daha yapamaz. Yapamaz. Kamil'in avucunda ısıttığı minnacık dünyadan gizlenen yüreği şimdi onun elinde. Mary Sarah McKillop, yani rahibe Nancy, kitabı kapatıp yüreğinin üstüne bastırıyor. Bu dünyada olmasa bile öte dünyalarda, başka bir yerlerde Kamiller var olmalı. Yalnızlık bitti. Sister Nancy, bugün randevunuz yoktu ki. Kapıyı vurmadan içeri girmiş, gözleri kan çanağı gibi, belli ki geceyi uykusuz geçirmiş. Saçları taranmamış, didik didik. Gri bluzunun ikinci düğmesini iliklemeyi unutmuş. Tanrım, bu ne hal? Kötü bir şeyler olmalı. Ailenin yüreği ağzına geliyor. Durmayın orada, gelin oturun. Neyiniz var sizin Allah aşkına? Rahibe elindeki kitabı yüzüne doğru sallıyor Aylin'in. Aylin önce anlayamıyor. Sadece kadının perişanlığının farkında. Dikkatini neden sonra çekiyor kitap? Bilecek bu kitabı. Neydi, neydi? Ah evet, heykeltıraş Kamil'in hayatı. Hatta kitabı Nancy'ye kendi verdi. Aylin düşüp bayılmak üzere. Ah keşke kitabı okumuş olsaydı. Filmini görmüştü yıllar önce. Tanrım nasıldı? Nasıldı? Rahibenin neyi etkilediğini bilmiyor ama doğru tahmin yapması lazım. Ve hemen vakit kaybetmeden hemen yapması lazım. Yerinden kalkıp gözleri yuvalarından uğramış Nancy'nin yanına geliyor. İki elini birden sımsıkı tutuyor. Gözlerinin en içine, ruhunu görmek istercesine ısrarla bakıyor. Şansını denemeli. Sister Nancy, hiçbir azap sonsuza dek çekilmez. Gelin bu azabı bitirelim. Gelin kurtaralım onu. Rahibeyi dizlerinin üzerine düşerken tutmak ve kaldırmak istiyor ama beceremiyor. İkisi birden dizlerinin üstündeler şimdi. Kadının başını göğsüne bastırıyor Aylin. Derin hıçkırıklarla sarsılan bu başı okşuyor usul usul. Nancy'nin kendini üçüncü kez çırılçıplak hissedişi bu. İlk sefer Willie'ye soyunduğu o geceydi. Sonra 1968'de rahibelerin tesettürden çıkışları, ilk günü hiç unutamayacak. Yıllarca uzun eteklerin altında kalan bacaklarını gizlemek için o koca siyah çantayı kullanmayı adet edinmesi o ilk günden kaldı. İşte şimdi de ailenin karşısında çırılçıplak, üşüyor. Ruhuna sahip olan bir şeytan gibi Aylin. Ona her şeyi anlatması gerekiyor, her şeyi. Ruhunun efendisi artık o. Kamil'i ve kendini açmalı ona. Doktorunun kollarında sendeleyerek koltuğa yürüyor rahibe. Boş bir çuval gibi bırakıyor kendini. Radomisti'nin arkasına yastığı yerleştirmesinin, bir bardak su getirip içirmeye çalışmasının, ayaklarını pufun üzerine uzatmasının hayal mayal farkında. Yorgun ve titrek sesiyle hep aynı cümleyi tekrar ediyor. Tımarhanede 30 yıl. Tanrım, ne büyük bir haksızlık bu. Ne büyük bir haksızlık bu. Upuzun masanın çevresinde oturmuşlar. Nuri'nin yemekleri daha masaya getirilmemiş. Kadehlere şampanyaları boşaltıyor Joe. Irene, Tayibe, Alex, Philip, Phoebe, Calvin, Valerie ve Darrell hepsi oradalar. Aslında bu aile tam takım hazır bulunduğunda ailenin hiç keyfi ve huzuru olmaz. Ama bu çok özel bir gün. Cadıların şahı Valerie bile yemek boyunca uslu duracağı benziyor. Joe karısının başarısıyla o kadar iftihar ediyor ki onun ve ailenin neşesi bugünlerde hiçbir şekilde bozulamaz. Baker rahibe ile ilgili raporu hazırlamış, kurula sunmak üzere. Aylin adamın üstüne üstüne gidiyor. Hastasını tüm kuralları yıkarak iyileştirdiğini rapora koyması için baskı yapıyor. Bir ümitsiz vakanın Aylin'in terapi koltuğunda kesin şifa bulması, bazı kuralların değişme uğraması demek. Baker yine kaybetti. Aylin'e karşı kaçıncı yenilgi bu? Irene, Aylin Baker elinden gelse seni öldürecek diyor. Aylin'in cevabı hazır. Onda cinayet işleyecek cesaret ve zeka ne gezer? Joe elinde kadehi ayağa kalkıyor. Bu yemeği karımın şerefine düzenledim. Aylin çok zor bir işin üstesinden geldi. Benim karım New York'taki psikiyatristlerin en müthişi, en başarılısı. Sister Nancy iyileşti. Bu kadını ilk geldiği gün görseydiniz gözlerinize inanamazdınız. Yaralı bir vahşi hayvan gibiydi. Sen ilk geldiği gün gördün mü baba? Valerie hasetini ne zaman saklayabildi ki? Aylin hiç duymamazlığa geliyor. Irene sinir içinde atılıyor. Babanı bilmem ama ben gördüm Valerie. Aynen anlattığı gibiydi. Babama da sen anlattın herhalde. Rahibe bu eve geldi, biz onu gördük diyor Alex. Akıl hastalarını eve mi alıyorsunuz siz? Valeri, bundan sonra eve birini çağırırken mutlaka sana telefon eder, izin alırım canım diyor Aylin. Joe elinde kadehi, keyfi kaçmış, dikilip duruyor. Neden bu kızı hep mesele çıkarır böyle? Belki de ailenin ona kızmakta hakkı var. Lafımı kesme Valeri diyor. Bugün tartışma istemiyorum. Ailenin başarısını kutluyoruz. Aylin'e dönüyor. Daha nice başarıları Aylin. Bir hediyeyi hak ettin. Şimdi söyle bakalım. Dile benden ne dilersin? Bir uzak doğu seyahati iste diyor Pobe. Teyze, hani o zümrüt yüzük vardı ya, Tiffany'de görmüştük. Belki Güney Amerika'ya gidip yüzünü gerdirirsin diyor Valeri. Onu da zamanı gelince yaptıracağım Valeri diyor Aylin. Ama ben babandan başka bir şey istiyorum. Neymiş o? Aylin elinde şampanya bardağı ile dikilen ve yanıt bekleyen kocasının gözlerinin içine bakıyor. Bedford'daki evi Joe diyor. Aşınan ilişkiler. Joe ve Aylin Bedford'daki evi almaya 1988 sonunda karar verdiler. İçinde oturdukları evin satılması, evin tamir edilmesi, eşyaların taşınmadan önce elden geçmesi, ailenin muayene olarak kullanacağı bir ofisin bulunması gibi işler yüzünden yeni evlerine ancak 89 aralığında taşınabildiler. Taşındıklarında her ikisi de manen ve maddeten çok yorgundular. Hem evlilikleri hem de ilişkileri iyice aşınmıştı. Aylin yeni bir evin getireceği sorunları görebilseydi belki de bu işe hiç soyunmayabilirdi. Evliliğin yıpranmasında Valeri ve Pobe'nin de payı çoktu. Bedford'da bir ev alınacağı haberi özellikle Valeri'yi çok sinirlendirmişti. Bu kadın resmen babasının parasını yiyordu. Joe kızını çok kere makul olmaya çağırmıştı. Kızım, oturduğum evi satıp yerine başka bir tane alıyorum. Ortada kaybolan, harcanan, savrulan para filan yok. Bu evi 1 milyon dolara aldım. Aylin içini dayayıp döşedikten sonra bu haliyle görenlere 3 misline satıyorum. Üstelik kârdayım demişti. Sen hep şehirde yaşamaya alışık bir insansın. Dağın başında ne işin var? Aslında bu soruyu kendi kendine de sormuyor değildi Joe. Artık yaşlanıyorum. Doğanın koynunda sakin bir hayatı ben de özlemeye başladım. Bahçeyle ilgilenmek, köpek, tavuk, tavşan beslemek istiyorum. Güldürme beni baba demişti kızı. Aylin işlerine birilerinin devamlı burnunu sokması karşısında bir zamanlar Philip'in hayran olduğu sabrını kaybetmiş görünüyordu. İyi niyetin bir işe yaramadığını görünce o da gayret göstermekten vazgeçmişti. Valeri'den çok daha zeki olduğu için genellikle oturttuğu lafların altında kalıyordu üvey kızı. Bu da kızın büsbütün hırçınlaşmasına, iplerin daha da gerilmesine neden oluyordu. Valeri'nin baş destekçisi kardeşi Pobe'ydi. Aylin çok iyi anlaştığı Philip'le ne yazık ki pek ender görüşebiliyordu. Oğlanın kendi evi barkı, işi gücü vardı. Ona dostluk elini uzatabilecek sadece yarım akıllı Alex kalıyordu kala kala. Alex'i gerçekten çok seviyordu ama ona dertlerini açabilmesi, ondan yardım beklemesi mümkün değildi. Harvard'da dersleriyle boğuşan Tayyibesini de kendi sorunlarıyla üzmek istemiyordu. Çok yalnız hissediyordu kendini Aylin. Peşinden hiç ayrılmayan Lori ve Irene de olmasa büsbütün çaresiz kalacaktı. Lori, Aylin'e derin bağlarla bağlanmıştı. Onu annesi yerine koyuyor, her işine, her derdine koşuyordu. Onu Joe ile evlenirken düğününe davet etmişti Aylin. Lori nedense Joe ile yakınlık kuramamıştı. Aylin ile evlendiği, ona çok yakın olduğu için belki de biraz kıskanmıştı. Düğün günü Aylin'e yaptıklarını hatırladıkça yüzü kızarıyordu Lori'nin. Nasıl da kırıcı olabiliyordu zaman zaman. Joe ne hoş bu akşam değil mi Lori demişti Aylin düğünde. Sen daha güzelsin. Erkekler güzel olmaz. Sen daha güzelsin işte. Ama o da iyi yürekli, tonton ve de zengin demişti Lori. Evet zengin de bunun bir kabahat olduğunu sanmıyorum. Senin paraya ihtiyacın yok. Herkesin paraya ihtiyacı var ama ben Joe'yu parası için değil kişiliğinden dolayı seviyorum. Şeker bir insan o. Şeker ve şişman. Ben toplu adamları seksi bulurum. Ben bulmam. Senin asıl takıntın şişmanlara değil Yahudilere Lori. Ben senin bu takıntını hallettiğimi sanıyordum. Meğer edememişim demişti Aylin. Kızıyor kocasını beğenmediğim için diye düşünmüştü Lori. Üstelik Yahudiymiş de. Hem Yahudi hem şişko. Aptal. Aptal kadın. Lori, Joe'ya bayılmamakla birlikte çok sık gitmişti evlerine sonradan. Nuri'den Türk yemekleri öğrenmiş, ona da birkaç Yahudi yemeği tarifi vermişti. Bu tarifleri verebildiğine göre demek kimliğinle barışmışsın diye alay etmişti Aylin. Evet, sen beni baştan yarattın. Yaratıcım, tanrım, ilahem, her şey sayende oldu demişti Lori alayına karşılık vererek. Senin tabirinle kafacıların işi budur şekerim. Yoksa ne diye alalım haftada 2-3 kere paranızı? Şaka bir tarafa, sen gerçekten iyileştin. Artık bana hiç ihtiyacın yok Lori demişti Aylin. Benim sana hep ihtiyacım olacak ölene kadar. Sadece arkadaşın olarak benim de sana var canım. Ama artık hasta doktor ilişkimiz bitti. Sen iyileştin. Olamaz, sen benim annem, arkadaşım, doktorum, her şeyimsin. Anneler ve arkadaşlar görüşmek için para almazlar. Ben artık sadece doktorun değilim. Sen ruhen benden daha sağlıklısın şu anda. Senin bir derdin mi var diye sormuştu Lori. Sen de bir kafacıya gitsene. Benim işimi kafacı halledemez. Etse etse kocam halleder. Koskocaman kızlarına üvey anneleriyle uğraşmanın saçmalık olduğunu onlara ancak babaları anlatabilir. Joe da bunu yapmıyor. Öyleyse o bir kafacıya gitsin. Evinde bir tane var, ikincisine bulaşmak isteyemeyebilir demişti Aylin. Irene de önce hastasıyken sonra sekreteri ve nihayet en yakın arkadaşı olmuştu. Bir zamanlar yüreklerine, beyinlerine ayna tutabildiği, içlerini ters yüz edebildiği, kendilerine deva olduğu insanlara daha yakın hissediyordu kendini nedense. Kocasından veya üvey kızlarından herhangi birine yakınamazdı ki. Keşke Betin sürekli yanında olsaydı. Ama o da ta İstanbul'da yaşıyordu. Aylin evliliğinin gerginliğini hafifletmek için kafasını ve zamanını başka yerlere harcaması gerektiğinin farkındaydı.